دعائي الحاضرين. واللعنة الدائمة على أعدائي الذين يدعون ربي رب العالمين صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Dün bunun az edeyim ki dışarıdan izahatını yaptık bir ölçüde, metnini okumadık. Kısaca şöyleydi yani, emr-i mümar ve nehyel münkerdim. Haricilerin görüşleri buydu ki, emr-i mümarifun hem kalipten olanı, hem dille olanı ve hem de bizatihi eylemle gerçekleşen boyutu hiçbir şarta bağlı değildir. Her halükarda faydası olsun veya olmasın, bu emr-i marufundan dolayı daha önemli bir zarar ortaya çıksın veya çıkmasın, her halükarda emr-i maruf ve nehy-i münker yapılmalıdır. Ve gerektiğinde eyleme de geçirmeli ve silahlı bir kıyamla bile olsa münkerden nehy edilmeli veya marufu icra ettirilmeye, uygulamaya çalışılmalıdır. Bu haricilerin görüşüydü. Az edeyim ki bir grupta vardı ki yaygın olan Ehl-i Sünnet'in görüşü olarak ve Ahmed bin Hanbel başta olmak üzere bir kere bunlar diyorlardı ki emr-i maruf'un o eylem boyutu asla doğru değildir. Eylem, emr-i maruf ve nehy-i münker eylemle yapılamaz. Ancak kalben insan münkerden rahatsız olmalı ve maruftan yan olmalı, bu bir. İkincisi diliyle bu konuda emr-i maruf ve nehy-i münkerin tebliğatını yapmalıdır. Ve bu ikisi de yine şartlıdır. Yani eğer faydası var ise ve zararı yoksa yapılmalıdır. Eğer zarar olur veya faydası olmazsa bunlara da yani dille tebliğata bile gerek yoktur diyorlardı. Bu iki akım karşısında Mutezile şu itikada sahip oldular ki dediler ki emr-i marufun her üç merhalesi de gereklidir. Yani hem kalbi ve hem dille ve hem de eylem, elle kıyam. Az edeyim, eylemle emr-i merlehim ki her üç merhalesi gereklidir. Yani, ama şartlar söz konusudur. O yukarıda yani dediğimiz şartlar faydası olmalı ve zararı olmamalı şartı riayet ederek her üç merhalede uygulanmalıdır diye az edeyim ki görüş belirtmişler. Dolayısıyla emr-i maruf ve nehyel münkeri gerekli görmeyi yani eşaire karşısındaki eşaire eylem boyutunu caiz görmüyorlardı. Ehl-i sünnetin eşaire boyutu onların karşısında hayır, bunlar demişler ki eylem boyutu da gereklidir ama o haricilerden de ayrılmışlar, demişler ki faydası olduğu ve zararı olmadığı takdirde. Burayı şimdi tetbik edelim metinde gibi. Başka bir şey yok burada. Emr-i bi maruf ve nehyez münker. Emr-i maruf ve nehyez münker niz ez-zeruriyyat-ı İslam ve murd-i icma ve ittifak-ı umum-i muslimin es. Yani marufu emretmek ve münkerden nahyetmek İslam'ın zeruri açık hükümlerindendir. Ve bütün Müslümanların ittifak ettiği bir konudur ki bu gereklidir. Ama bunun aslında ittifak olmakla birlikte sınırlarında ihtilaf olmuş. İhtilaf-ı ki has, marbut has, beş hudud ve şurut onha. Müslümanlar arasında oluşan ihtilaf, emr-i maruf ve nehy-i münkerin sınırları ve şartları konusundadır. Mesela havaric emr-i maruf ve nehy-i münker ve meşrut bir hiç şartine müdanisten. Örneğin diyor ki, hariciler emr-i maruf ve nehy-i münkeri hiçbir şarta bağlı olarak görmüyorlardı. Mu'takid buden der heme-i şerait. İtikadları şuydu ki her şartta bayat indu farize surat giret. Bu iki farize yerine getirmelidir. Maruf emredilmeli, münkerden eğdirmelidir. Mesela diğeran ihtimali, örneğin diyorum diğeran başkaları, yani hacılar dışındakiler, ihtimali muvaffakiyet ravvaşı, hemşin edemi terettübü mefsede-i muhinterra şart, şart-ı vücub emr-i maruf ve nehyet-i münker midanisler. Örneğin başkaları hazilerin dışındakiler, yani ehl-i sünnet içerisinden gruplar, bu emr-i maruf ve nehy-i münkerin muvaffak olma, faydalı olma, yani sonuç verme ihtimalini ve hemçin ve yine daha büyük bir zarar, daha önemli bir zararın ve fesadın bu emrin ve nehy-i münkerden kaynaklanmaması, buna bunun şart, bu emrin ve nehy-i münkerin farz olmasında, vacip olmasında şart görmüşlerdir. Vel havaric bi in şurut gail nebuden, hariciler bu şartları kabul etmiyorlardı. Belki muhtakit buden ki, evet, bu haricilerin görüşü tam oldu. Belki muhtakit buden ki emrin mağrub ve neyyez münker sırfen bu aslında paragraf başıdır burası. Belki, yani başka bir grupta muhtakit buden ki emrin mağrub ve neyyez münker sırfen kalbi ve zebaniyiz. Bir grup Müslümanlar da ki bunlar eşarilerdiler. İtikadları buydu ki mağrufa emretme ve münkerden nahyetmek sadece kalbi ve dille oluşan bir eylemdir. Yani kalben bayat taraftarı mağruf ve muhalif münker bu. Yani kalbi olarak insan mağruftan yana ve münkerde karşı olmalıdır. Ve lisanen nisbayat binef-i mağrufa ve aleyhi münkerha tebliğat ve dille de mağrufun yararına ve münkerin de aleyhine tebliğat edilmelidir. Veli havariş muhtakit buden ki indel lüzum bayet kıyam ked, ama hacda diyorlar hayır gerekiyorsa kıyam edilmelidir ve amelen ders bir karşıl amel olarak işe koyulmalı ve berayı emrün mağrufa neyiz münker bayet kıyam bir seyfken ve mağrufa emretmek münkerden nahyetmek için kılıçla da kıyam edilmesi gerekiyorsa edilmelidir. Her halı şartta. Hop. Der mukabili grubu muhtakit buden ki bunun karşısında bir grup ise şöyle itikadı vardı ki emr-i mâruf ve nehy-i münker ra der mukabili grubu muhtakit buden ki emr-i mâruf ve nehy-i münker ra meşhur bir şerait bala midanisten. Bu cümle biraz şeydir. Der mukabili grubu muhtakit buden ki emr-i mâruf ve nehy-i münker meşhur bir şerait est. Mesela yani bu gerek. Ha yok, kuruhu buden, muhtakit buden kendi yanına koyarım. Der mukabil kuruhi buden, bunun karşısında bir başka grup var idi ki emr-i mârif ve nehyez münkerra mârif emretmeyi ve münkerden nehyetmeyi meşrut bir şerait-i bağla müdanesini yukarıdaki şartlara daha şartlamış olarak görüyorlar. Muhtakit buden, muhtakit kelimesini kendi zihninden okuyorum. Evet. Ve ezhedde kalb ve zeban hem tecavüz ne mükerden. Bunlar yukarıda işaret ettiğimiz gibi kalp ve dil sınırından geçmiyorlar. Diyorlar ki hem şartlara bağlıdır ve hem de ki kalbi ve dille oluşan bir eylemdir. Ahmed bin Hanbel ezin grup şumurda şu ders. Ahmed bin Hanbel bu grubun önde gelen şahsiyetlerindendir. Bu grupta sayılmıştır. Tıpkı ekleyin grup kıyam-ı hunin berayı mübarize ve münkerat caiz neyiz. Bunlara göre silahlı kıyam münkerlerle mübarize etmek için caiz değildir. Münkeri önlemek için silahlı eylem yapmak caiz değildir. Mu'tezile şurutu emr-i mârif ve nehyez münkerra pezirof'den diyor ki buna karşılık mu'tezile evet o şartları kabul etmişler. Demişler ki emr-i mârif ve nehyez münkerdeki o dediğiniz şart yani etki etme ihtimali olması ve zararın olması şartları doğrudur. Bunları kabul ediyoruz. Veli on Rabbi kalb ve zeban mehdud ne midanisten ama bu Ahmed bin Hanbel gibilerin aksine diyorlar ki sadece kalbi ve dil, kalbe ait olan ve dille yapılan bir eylem değil. Muhtemel buden ki eğer münkerat şahı şevet ya hükümeti sistemgar başa ve bunların itikadı buydu ki eğer münker yaygınlaşırsa veyahut da yönetim zalim bir yönetim olursa ber müslümin vacib es ki Müslümanlara farz ki teçhiz kuva konem ve kıyam nimayan kendilerini güçlendirirler. Burada yani hazırlık yaparlar teçhiz kuva konem yani kendilerine hazırlık yaparlar ve kıyam edip bu yönetimin karşısında veyahut da o münker yayanlar karşısında harekete geçerek önlemelidirler. Pes akide-i khas-ı mu'tezile der bab-ı emr-i mağrufa nehy-i münker der mukabili ehli hadis ve ehli sünnet. Bu durumda diyor ki şeyin mu'tezilenin özel inancı emr-i mağrufa nehy-i münkerle ilgili olarak ehl-i hadis şeye Ahmed bin Hanbel'e ehl-i hadis denilir. Ve ehl-i sünnet ve Ehl-i Sünnet'in arz edeyim ki yani Eşaire grubunun karşısında şudur ki itikad ve kıyam der, beraberi mefasi der. Özel itikadları budur ki yani fesatlar karşısında kıyam edilmesi gerektiğine itikad etmektir. Hem çünan ki havaricin içinin nezeri göçten, haricilerin de nezeri böyleydi. Ama farkı şu ki, batıbabıdaki işaret şu. Şu farklaki işaret edildi. Yani hariciler şartla, hiçbir şartı kabul etmiyorlar. Ama arz edeyim ki Mutezileler diyorlar ki o iki şart olmak kaydıyla.
Hocam bağışıklıyor. Ahmet İbni Hanbel'in kıyam edilmemesine karşı söylediği şartın sebebi nedir? Niye dayanarak böyle bir şartın
üzerine bir bunlar şimdi arz edeyim ki şey olarak hep yani İslam'daki ehl-ül hadistirler bunlar. Bunları mesela daha çok hadislere dayanıyorlar. Yani peygamberden bunlara rivayet edilen hadislere. Örneğin bunların peygamberden rivayet etmiş oldukları bir hadiste peygamber buyuruyor ki eğer sizin başınızda bir tane zalim bir padişah olursa, sizin sırtınıza döverse, sizin malınızı alırsa, size her türlü zulüm yapar ise ve fesat yapan bir hakim olsa bile itaat edin ve onun karşısında kıyam etmeyin gibi hadisler var Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında. Bu gibi hadislere istinaden diyorlar ki eylemsel yani silahlı eylem diyelim veyahut da hareketlenme gibi, kıyam gibi bir hareket caiz değil. Peygamber demiş ki başta kim geçirse itaat edin, her ne kadar sırtınızı döver, sizin malınızı yiye ve size her türlü zulmü reva görer gibi hadisler. Dolayısıyla ehli şey mesela diyelim ki Ahmed bin Hanbel bunlar daha çok bu gibi hadislere dayanıyorlar.
O zaman
uydurma hadisler, yani onlar hadislerin çoğunluğu kabul ediyorlardı yani o şekilde yani. Hadislerde yani mesela diyelim ki öyle bir tetkik yapalım bunların doğrusunu yalanlar o kadar buna itibar şeyler etmiyorlar. Yani bu konuda dikkatleri söz konusu değil. Bunlar ehl-i sünnette ehl-ül hadis olarak anılırlar. Şia'da da ehvariye diye. Şia'nın da böyle bazı grupları var ki fakat hadislerden yola çıkan bir gruplar var, ahbariyye, yani haberciler. Ki onlar da biraz yine katı kuralcıdırlar, yani katı kuralcıyım, yani biraz çok dar çerçeveden olaylara yaklaşıyorlar. Ve bu hadislerin üzerinde mesela çok incelenme, bunların tetkik edilme, akla sunulması ve Kur'an'a sunulması gibi ve bunların senetlerinden çok düşünülmesi gibi Şia'nın yaygın görüşünden farklıdırlar. Bu ahbariye geçmişte Şia'da da olmuş ama şimdi yok gibi. Yani varsa da çok azdı yani. Göze gelmeyecek kadar bir kişiler var yani. Bazı çok dar gruplar var ahbariye Şia içerisinde. Toplumda yokturlar. Ama yer yer mesela mümkündür ki mesela diyelim ki belli bir grup mesela kendileri oluşmuşlar bir yerde. Başlarında bir tane de alimleri var, bunlar ahvari olanlar var.
Affedersiniz hocam,
duyduğuma
göre
Irak'ta
çoğu ahvari diyorlar.
Yok, Irak'ta bir değil. Bahreyn'de biraz var ahvarilerden, o da çok bu kadar değil, yine güçlü değil de azdırlar. Az eden kişi, şeydeki Irak'takiler müştehittiler, burada müştehit yani şeydeki ahvariler iştihadı kabul etmiyorlar. Bunlar müştehide tabi değiller. Buradaki Şia'nın içtihad meselesi Irak'tadır. Yani havze, Şia havzesindeki müştehitlerin temel yetişme yeri nedir? Irak, Necef'tir. Dolayısıyla Iraklılar şey değildir, ahbari değildir. Ha, orada mümkün bir ahbari grubu olan, yani böyle dar çerçevede. Ama hatta havzenin içerisinde de. Bugün mesela Kum'da da olabilir, bazı mesela çok dar çerçevede olan bazı insanlar var. Heyetler mesela, bazı o heyetlerden bazıları ahbari olabilir. Ama arz edeyim ki bilahare hem mezhebin genel akışı içerisindeki yani temsil eden ilmi merkezlerde iştihat meselelerinde ilmi meselelerinde ve hem halk arasında ahbariler etkin değiller. Bunlar geçmişte biraz ilerlediler ama geçmişteki Şia müştehitlerinden çok büyük bir müştehit ara ben küçük ismini asla hatırlamıyorum. Buna Yezdi denilen bir yani lakabı Yezdi'di. Yezdi. Ya İran'ın Yez şehrindendir. bunların bütün ilkelerini, temellerini tamamıyla istibdalla yok etti. Yani o havzede bunları artık hiç etkisiz duruma getirdi. Az edeyim ki yazdığı eserlerle ve hissedersatla bunlar varlıklarını yitirdiler. O zamandan itibaren artık görüntüleri yok Şii aleminde. Ehl-i hadis ise ehl-i sünnette bugün Vehhabilerdir. Vehhabiler ehl-i hadisin devamıdır. Yani Vehhabi zihniyeti de yine bunlar mesela diyelim ki kelama ve felsefeye karşı olan bir grupturlar. İşte bunlar ehl-i hadistirler, Vehhabiyet. Ama ehl-i sünnetin diğer grupları, Vehhabiyet içinde kalanları Eş'aridirler çoğunluk. Türkiye gibi yerleri Maturidi'dir. Eş'ari ve Maturidi değil, birbirine yakın akollardır yani. Mutezile de ehl-i sünnet içerisinde var ama yine dediğim gibi bir bilginler içerisinde, özellikle son zamanlarda aydın çevrelerde mutezile grubu inancını savunan işte insanlar var. Ehl-i sünnetin büyük şahsiyetleri ise Fahri Razi mesela, Zemahşari gibi şahsiyetler, bunlar da mutezilenin önde gelen şahsiyetlerindendirler. Mutezile de gerçekten ehl-i sünnette çok büyük ilim erbabı yetişen ehli olan insanlar var. Bugün bu şeyde ise, yani bu yeni dönemde de aydın çevreler içerisinde Mutezile mezhebi yaygınlaşıyor. Yani onların içerisinde var ama halk içerisinde bilen yok. Efkar ve arayı Mutezile. Hani Mutezile'nin biz buraya kadar 5 tane ilkesinden bahsettik. Buyuruyor ki ama önce de işaret etmiştim, Mutezile'nin Mutezile'de has olan görüşler sadece bu 5 ilkeyle sınırlı değil. Bunlar onları mesela omurgasını oluşturan ve temel unsurlarını oluşturan 5 meseleydi. Bunun dışında diğer konularda da bunların farklı görüşleri var. Diyor ki bu görüşler hem itikadi boyutlardadır, hem felsefi boyutlardadır, hem kelamı boyutlardadır, hem insanı boyutlardadır ve hem yani diğer bir tabii ilimler boyutunda mesela eskiden yani bu ilmi kelam, bu akli tartışmalar başladığından itibaren dini havzelerde tabii ilimlere de mesela diyelim yani kelam ilmini erbabı o konularda da araştırma yapıyorlardı yani matematik olsun, tabii ilimler mesela biyolojisi olsun, fiziği olsun, kimyası olsun, bunların tamamı o dini merkezlerde eğitimi verilirdi ve özellikle de kelam ilminde yazılan eserlerde ilk başta mantık dersi koyuyorlardı ki zihin açılsın. Daha sonra tabii ilimlerden bir takım bilgiler verilirdi, yani kitaplarda tedris edilirdi bunlara. Ardından ise genel anlamda felsefi sayılacak ilahiyat bil menel ehem, genel anlamda ilahiyat diye bir takım akli ilkeler, dünya görüşüne dair felsefi itikatlar üzerinde durulurdu. Ki az edeyim varlığın ve varlıkla ilgili genel şeyler, akli kurallar bunlar eğitiliyordu. En sonunda ilahiyat bilmenel ehes, yani özel anlamda ilahiyat konusu, yani Hak Teala'nın varlığından itibaren Allah'ın varlığı, sıfatları, fiilleri ve sonra nübüvvet, sonra kıyamet veyahut da İmam-ı Şia'da mesela, ki bu konular bunun ardından geliyordu yani eğitim sisteminde. Dolayısıyla Mutezileler de aynı şekilde yani eğitimlerini yapmışlardı. Dolayısıyla her alanda yani tabiiyattan tut, İlahiyat bilmenel ehem, genel anlamdaki ilahiyata veyahut da toplumsal meselelere ve keza az edeyim ki ilahiyat bilmenel ehem, her alanda bunların kendilerine has görüşleri vardı ki bunlara bir kısmına burada işaret ediyor. Hala kitabın üzerinden tatbik edelim, bakalım bir şeyler var. Efkar ve aray-ı mutezile, mutezillerin düşünceleri ve görüşleri. Onun için de دو درس گذشته گفتیم به اصول مکتب معتزله مربوط بود. یکی دیگر که önceki iki derste söylediğimiz konular معتزله مکتبینin o temel ilkeleriyle ilgiliydi. ولی همچنان که اشاره کردیم، اشاره کردیم که معتزله مسائل زیادی ترک کردن Mutezileler birçok konuları gündeme getirmişlerdir. Ve zonhar defa numuden ve yeni görüş ortaya atmışlar her alanda ve o görüşlerini savunmuşlardır. Belki azin mesail bir ilahiyat mermutmuş, evet. Bununla, bu meselelerin bir kısmı ilahiyatla ilgilidir. Yani genel anlamda ilahiyat. Belki bir tabiiyat, bazıları tabi ilimlerle ilgilidir. Belki bir içtimaiyet, toplumsal konularla ilgilidir. Belki bir insan, bazıları insana ait konulardır. Mesela ilahiyat, bazı ilahiyat konusu da iki kısmı. Bazı mermut bir umuri alme, yani genel anlamda ilahiyat. Bazı bir ilahiyat bir mahallel ehas, bazıları da özel anlamda ilahiyatla ilgilidir. Elbette maksed ve maksudu esli mutezile, elbette diyor ki bu bütün bu konulardaki mutezile görüş ortaya atmış, bu konulara girmiş, bu konuları tartışmışlar, bunlarla özel görüş ortaya atmışlar. Bunların tamamının amacı buydu ki yani kendi o ilahiyat bir mehlele has, özel anlamdaki ilahiyattaki itikatlarını, yani İslam'a inanca ait boyuttaki inançlarını savunabilsinler. Elbette maksed ve maksudu esli mutezile, manevi sair-i mütekellemin, elbette mutezilenin maksadı ve amacı aynen diğer mütekellimler, kelamcılar gibi mesail-i ilahiyat ve manevi ehhasas, bunlar bütün bu bahsederde maksat o özel anlamdaki ilahiyat, yani Hak Teala'nın varlığından başlayarak sıfatlardan, isimlerinden, kıyamet ve emsalleri kopma gibi konularla ilgilidir ki der Havze-i Ekaid-i Dini kararlayarak bu ilahiyat ve manevi ehhas dini inançlar bölümünü oluşturmaktadır. Mesail-i umur ammez, bab-ı mukaddemez, bu genel anlamdaki ilahiyat, yani umumu ilgilendiren meseleler, umur ammez, ilim gibi, yani felsefe, şey, kelam ilmi iki bölümden oluşuyor. Bir, ilahiyat bil me'nel a'am, buna umur ammez derler, genel konular. Bir de ilahiyat bil me'nel a'has, özel ilahiyat, bu da inançla ilgili konulardır. Ki, diyor ki, o eğer kelam ilminde bu genel anlamda felsefi konulardan bahsediyorsa mesela umur-u amme de ezbab-ı mukaddimes, bu mukaddimedir, yani bir hazırlıktır ki gelsinler o konuları mesela bahsediyorlar, ta sonunda gelsinler ki Hak Teala ile ilgili bahsederken Allah'ın varlığının ispatında, sıfatının ispatında ve misal zalikte veya kıyametin veya peygamberliğin veya imametin ispatında bu ilkelere destek oluyor bunlar mesela, bunlar yardımcı oluyor. Mesela şunu arz edeyim, bugünkü felsefe de, yani İslami felsefe de aynen böyledir. İslami felsefede mesela genel anlamda felsefe, felsefi konular ele alınıyor. Orada mesela felsefenin konusu varlıktır. Varlık ve varlığın has özellikleri, varlığa ait. Varlık nedir ve varlığa ait özellikler nedir? Biz varlığı yokluktan nasıl ayırt edebiliriz? Yani varlığın ve yokluğun özellikleri bize anlatılıyor ve bu şekilde biz neyin var ve neyin yok olduğunu fark edelim. Ve eğer bir şey var ise onun mesela o varlık ne demektir? Ve az edeyim ki varlığın has özelliği nedir? Onun gerçek olmadığını neyle anlayabiliriz? Bunun mesela diyelim ki of genel anlamda felsefe bölümünde bahsediyor. Mesela esaletül vücud ve mesela imkan, mahiyet falan gibi bahsler geçiyor. Bütün bu bahsların sonunda bir de gelir ilahiyat bir me'nel ehas, bir de özel anlamda ilahiyata geçiliyor, orada Allah'tan bahsediyor. İnsan bakıyor ki o genel anlamdaki bahsetmiş oldukları ilkeleri sonucunu aynen ilahiyat bir me'nel ehas'ı tatbik ediyor. Örneğin genel anlamda el vücud, varlığı, yani varlık mesela diyorlar ki varlığın nedir ve ona has özellik nedir? Varlık kelimesini oradan alıp Allah kelimesini koyduğumuzda anlıyoruz ki yani sanki varlığa has özellikler aynen Allah'a tatbik ediliyor. Yani sadece mesela diyelim ki ilahiyat-ı minel ahası sen kaldırıp o ilahiyat-ı minel ahamde el vücud kelimesini kaldırıp onun yerine Allah'a koysan aynı sonuçları orada alacaksın. Ama ilk başta Allah böyledir dese insan tam fark edemiyor. İlk başta varlığı ele alıyor. İnsan varlığı tam tanıdığında sonra farkına varıyor ki ya asıl varlık, yani varlık denilen şey Allah'ymış. Allah'ın dışında kalan şeyler varlık değil. Belki varlığın gölgesidir, varlığın tecellisidir, varlığın eseridir, varlığın işidir. Ama varlık tek bir tane varlık var. O da Allah'ın ve Teala'dır ki onu felsefe bize anlatır. Kelam da aynen İslami kelamlar, yani bu şekilde bir şeydir. ki ilahiyat bir menel âlemde bu varlıkla ilgili bahsler yapılır. Sonra da Allah'a geçiyor, Allah'la ilgili meseleler gündeme geliyor. Bu varlıkla ilgili meselelere hazırlık olması için de tabiiyat, ondan önce okunur, tabi ilimler okunur, zihin açılsın, tamam buraya girsin. Tabi ilimlerden önce de mantık okunur. Mantık, tabi ilimler, sonra genel anlamda ilahiyat, sonra özel anlamda ilahiyat. Evet. Hemçinan ki bahs der tabiiyat niz berayi mütekellimin cenbeyi mukaddemi idare. Nasıl ki diyor ki bu mütekellimlerin tabiiyattan bahsetmeleri de bunlar için mukaddime özelliği taşımaktadır. Yani mütekellim ezin cihetler tabiiyat bahs mükunen ki rahi berayi isbatı yek esr dini bazı nümayen mütekellimler bu asıdan tabiiyatı ele alıyorlar ki bu tabiiyatı iyi bildikleri takdirde dini ilkelerden birisi ispat etmek için bir yol bulmuş oluyorlar. Yara ve yara halli berayı işgal veyahut da onu bildiklerinde o zaman bir işgalın, bir itirazın karşısında cevabını verebilmiş oluyorlar. Örneğin mesela diyelim ki darbimizin mesela diyelim ki bu konusu tabiiyatı ele alınıyor. Yani burada darbimizin doğru olup olmadığı orada inceleniyor. Sonra az edelim ki reddedildikten sonra sonuçta yaratılış konusu ispatlanmış olur. Modernince feris var bir pariye sonra işare mi konu? Bu diyor ki burada mutezilerinin has görüşleriyle ilgili görüşlerine bir fihristine yani sadece ünvanlarını işaret ediyoruz ve az ilahiyat davası, ilahiyat bölümünden başlıyoruz. Tevhidi sıfatı ki geçti bunu mesela Allah'ın sıfatındaki tevhid konusu bunların has özellik inançları geçti. Erdim geçti ki dedi adalete inanmaktaki görüşleri. Ve cim, mehluk budani kelam-ı huda. Allah'ın kelamı, yani bu çok önemli bir bahs olmuş. Kur'an Allah'ın kelamı olarak mehluk mu mehluk değil mi? Ve gerçekten de büyük tartışmalara yol açılmış, büyük kavgalara yol açmıştır. Kelam Allah'ın sıfatlarından hangi sıfatlar? Kelam, Allah'ın sıfatları iki kısmaydı. Bir zat sıfatı, bir de fiil sıfatı. Zat sıfatı ezelidir ve ebedidir ve her zaman aktarada olması gereken sıfattır. Şimdi yaratılmamış aynı zamanda. Bu az edeyim ki kelam Allah'ın eğer zat sıfatısı olsa o zaman gerek kelamullah yaratılmıyor. Allah'ın zat sıfatları yarat, Allah'ın sıfatları vacibel vücuttur. Bu acaba kelam Allah'ın zat sıfatlarındandır. Allah mutekellim diyoruz. Allah mutekellimun. Mutekellim Allah'ın zat sıfatlarına aynen Allah alemun, hayyun gibi. Allah'ın sıfatlarında mesela alemun, hay Allah'ın ilmi. Allah'ın hayatı, Allah'ın kudreti, zat-ı sıfatlardandır ki bunlar yaratılmamış olarak anlatılır. Bunlar eseri ve ebedidirler. Kelam da öyle midir? O zaman eğer öyle olsa bunun kelamullah mehluk değil. Aynen Allah'ın ilmi gibi eseri ve ebedidir. Yok sıfatı fiil midir? Kelam bir fiil sıfat mıdır? Yani Allah-u Teala kelamı icat mı ediyor? O zaman fiil sıfatlarından olur ki o zaman kelamullah mehluktur. Bu konu mesela tartışmalı konusu olmuş. Mutezile kelamullah'ın mehluk, Allah'ın fiil ispatlarından olduğuna kail olmuş ve dolayısıyla kelamullah mehluktur demiş. Ve buna karşı ehl-i sünnetin mesela ehl-i hadis bölümün bunlar özellikle kelamullah'ın mehluk olmadığı konusunda şey etmişlerdi, direnmişlerdi ve hatta bu konuda dediğim gibi çok büyük mihnetler yaşanmış, katiller yaşanmış, zindanlar yaşanmış. Ve bir diğer mesele ef'alullah muallel ve agraz es. Allah'ın işlerinde bir amaç var mı? Eşaire demiş ki Allah'ın işlerinde amaç gütmek caiz değil. Allah'tan yani bu işin için yaptı diye sormak anlamı yoktur. Allah'ın işinin bir amacı olmaz. Oysa ki Mu'tezile demiş ki yok Allah'ın işinin mutlaka bir amacı var. Her işin bir amacı var. Allah'ın işinde amacı vardır. Her kar-ı huda yek fayda ve netice es. Allah'ın her işinin mutlaka bir amacı ve bir faydası var. Allah Teala amaçsız ve faydasız iş görmez. Mutlaka failler geçenlerde de işaret ettiğimiz gibi işi yapanın iki çeşit bir fail vardı. Bir nakıs fail vardı ki işinin amacı o faile yöneliktir. Yani çünkü kendisinde boşluklar var, kendisine ihtiyaç var. İş yapıyor ki o boşluğu doldursun, o ihtiyacı gidersin. Ev yapıyor, otursun, elbise diyor, giysin, mesela yemek pişirir, giysin diye. Bu zaman bu işin amacı failin ihtiyacını karşılamak içindir. Allah Tebrik-i Teala'da böyle bir ihtiyaç söz konusu olmadan bir Allah'ın iş amacı kendisine yönelik değil. Bir de eğer fail semed olursa, doğru bir fail, boşluğu olmayan, ihtiyacı olmayan bir fail olursa ve kemale erecek diye bir boyutu yok söz konusu değilse, ihtiyaç söz konusu değilse onun işin de yine amacı var ama işin amacı işin kendisine yöneliktir. O işi yapmakta işe fayda dokunur. Yani işin kendisi onun faydasını görür. İnsan yaratır ki insan kemale eriyor. Bütün varlığı yaratıyor ki bütün varlıklar varlıktan haz alıyorlar. Yani o işin kendisi az edeyim ki o işten fayda görüyor. Yani ihsanın kendisi amacı olmuş oluyor. Bu durumda amaç işin kendisine yöneliktir. Bu da Hak Teala'nın işte amacı böyle bir amaçtır yani işinde. Allah'ın elbette ki öyle mesela diyelim ki lağu beyhude amaçsız, faydasız, hiç anlamsız bir iş görmez. Bu Allah'ın hikmetiyle çelişiyor. Allah mutlu ama Allah'ın kendisine de yönelik bir amaç söz konusu değil ki kendisinde bir boşluk yok ki onu doldursun. O zaman Allah'ın amacı ancak işe yöneliktir. O işi görer ki o iş ondan faydalanır. İşin kendisine faydalı olan işi görer Allah Tebrik ve Teala.
O zaman burada eşariler fiilindeki ihtiyaç faile mi biliyorlar? Yani burada
Allah'ın... Yok diyorlar ki Allah Teala'nın sorgulamanın anlamı yoktur diyorlar. Allah da siz diyorsunuz ki böyle. Allah bazen öyle bir iş görer ki hiç faydası da olmuyor. Yani hiç yararı olmayan, hiç faydası olmayan bir şey yapabilir. Allah ne? Kim diye Allah'ı sorguluyor? Niye soruyorsun Allah? Allah tamam. Bazı işler görür ki faydası var. Yani ne insanın yaratı insana faydası var. İnsan marifete ulaşır, kemal olur. Ama mümkün bir iş yapsın ki Allah Teala hiçbir şekilde bu işin faydası olmasın yani. Zarar, şer yaratsın. Allah şerri yaratabilir. İşin mesela mutezile işte fayda gördükleri için diyorlar ki Allah şerri yaratmaz. Çünkü şerde bir fayda yok ki. Yani Allah'ın bu işten kendisine dönecek bir amacı yok. Öte taraftan işin kendisi de şerdir. İşe de faydası yok. O zaman Mutezile diyor ki Allah şerri yaratmaz. Ama Ehl-i Sünnet diyor ki Allah şerri de yaratmaz. El-khayr ve şerru min Allah. Allah bir takım işler görer ki şerdir. Peki şer görmek işleri niye diyorsun? Diyor çünkü Allah sen soramazsın diyor. Çünkü istediğini yef'alu ma yeşâ. Dilediğini yapar. Oysa ki Mutezile diyor ki hayır kardeşim siz burada yanılıyorsunuz. Allah Teala mutlaka işinde bir amaç olmadı, şerri bir amacı yok. Şerri. Ve bu, arz edeyim ki bu görüş ta Aristo'dan itibaren yani Aristo Allah'ın işlerini yani Allah'ın yapabileceği işleri beşe bölmüş. Demiş ki Allah Teala'nın yaratma, yani varlık aleminin Allah'ın yaratmasındaki işler ya bir takım işler mümkün olsun ki sırf hayır olsun. Hiç zararı olmaz. Yani hiçbir şekilde şerri olmayan işler. Allah bu işleri yapmalıdır, yapmıştır ve yaptı, vardır. Nedir? Akıl alemi. Alemin ugul, akıl aleminde işler yok. Melekler. Hiçbir şekilde şerleri yok. Sırf hayırlar. İlk başta var oluyorlar ve hiçbir az edeyim ki şer de yaşamıyorlar. İki, öyle bir varlık düşünelim ki onda fayda var, zarar da var ama faydası zararına nispeten az edeyim ki yüzde mesela 90 fayda, yüzde 10 zarar oluşuyor. Yani bu fayda da bu zarar da yine az edeyim ki çaresizlikten yani bu işin mahiyetinden kaynaklanır. Bu işin mahiyeti öyle bir şeydi ki, bu işin kendisi öyle bir şeydi ki yani kaçınılmaz bir %10'luk zararı olabilecek. Böyle bir iş Allah yapması doğru mudur demiş, doğrudur, yapmıştır Allah Teala bunda. Dünya alemi, varlık madde alemi, nasut alemi. Burada bu nasut alemi bir varlık alemidir ki burada bilahare kaçınılmaz olarak şer de çıkıyor ortaya. Ateş var ama ateşin bir de zararı da oluyor, bir evi yakıyor mesela. Ama ateşin faydasıyla zararını biz mukayese ettiğimizde görüyoruz ki ateşin bu varlık alemindeki faydası %90, zararı %10. Allah Teala bunu yaratması lazım. Çünkü eğer %90'lık faydayı bırakırsa, terk ederse bunun kendisi zararı olur. Bunun kendisi doğru değil. Allah Teala %90'lık faydayı ihmal etmemelidir. %10'luk zarar da. Ama %10'luk zarar da Allah'ın maksadı değil. Allah %90'lık fayda için yapar, %10 da artık kaçınılmaz olarak çaresizlikten ortaya çıkacaktır. Bu da var demişler adam. Acaba Allah'ın işlerinde öyle bir şey var mı ki %50 olsun fararı, zararı ve karı, böyle bir şey var mı? Diyor, bunun hekime yakışmaz. Yani bir hekim, bir insan, hekim bir varlık, hikmet sahibi, akıl sahibi, bilgi sahibi bir varlık. Bir iş göre ki, mesela bir ticaret der ki, 50 lira harcıyor, 50 lira da kazanır. Zahmette kendisine kadar. Bu olmaz ki, bunun anlamı yok. Yani hakim insan eğer görüyorsa buranın bu işin gideri 50 lira, getirisi 50 lira, bir kişi 50 lira cebinde var. Yani niye bunu yapayım ki? Bu lağımdır. Allah'ın işinde böyle bir mahluk yok ki zararla karı %50 olsun. Aksi zararı az edeyim ki karından çok olsun. %90, %70 zararlı olsun, %50, %40, %30, %10 karlı olsun. Böyle bir şey yoktur. Allah'ın içinde yoktur. Arz edeyim ki. Veyahut da sırf öyle bir varlık olsun ki asla hayır olmasın. Yani sen baştan sona aynen otur, baştaki neydi? Baştan başa hepsi faydaydı, yararıydı. Baştan başa zarar olsun. Böyle bir şey. Yok, Allah'ın içinde böyle bir şey de olmaz. O zaman Allah Teala sadece varlık aleminde iki tane varlık yaratmıştır. Birisi %100 faydalı olan, bir de %90 icabında faydası olanlar. Ama %50 veya %70 zararlı olanlar veya da sırf zararlı olan varlıkları Allah yaratmamıştır. Bu oradan itibaren gelen bir görüştür. Mutezile de bu görüşü takılan benimsemişler. Demişler ki Allah'ın mutlaka bir amacı olmalıdır. Çünkü amaçlı da %50 zarar amaç sayılmaz, %70 zarar amaç sayılmaz, sırf zarar amaç sayılmaz. O zaman Allah'ın işinde mutlaka bir fayda var. Fayda Allah'ın kendisine dönmüyor. O zaman kime dönüyor? İşin kendisi. Mağfireti biduni tevbe namumkines. Bunu okudu Esselayi Bey. Tevbe etmeden ölürse insan artık bağışlanmayı beklemesin. Bağışlanma sadece tevbeyle sağlanır ki Esselayi Bey. Bir başka konu kadir münhasir has. Münhasir bi hudavan nas. Derin erbide fakat müfedası ve muhalif. Varlık aleminde zamanın önüne geçmediği bir varlık. Yani bizim hepimizin mesela diyelim ki geçmişe döndüğümüzde yokluğumuz varlığımızdan öncedir. Bir zaman dilimi var ki biz yoktuk, sonra var olduk. Bu maddi varlıkların tamamında böyle. Bu acaba Allah dışında, Allah hakikaten böyledir. Yani Allah Teala'nın mesela olmaz ki bir önüne bir yokluk geçsin. Bu vacibel vücuttur, ezelidir. Allah dışında böyle bir varlık var mı ki o da mesela ezeli olsun? Ki önüne yokluk geçmesin. Az edeyim ki filozoflar demişler var elbette. Filozoflar demişler ki madde ötesi, madde üstü varlıklar böyledir. Hatta bu evrenin az edeyim ki asıl unsuru olan, maddeyi oluşturan unsur da böyledir. Yani maddenin kendisi de ezelidir. Ama maddi varlıklar, maddeden oluşan varlıklar hadistirler. Filozoflar bunu söylemişler. Ama şeyler muhtezel demiş ki hayır. Ezeli sadece Allah'tır. Allah dışında her şey az edeyim ki hadistir. Kelamcılar genellikle böyle söylemiş. Yani bu muhtezileye mahsus değil. Aynı zamanda yani kelamı akidelerde yorum yapanların çoğunluğu böyledirler. Ama Şia kelamcıları filozoflardan yana görüş belirtmişler. Yani mesela diyelim Şeyh Tusi gibi, Nasreddin Tusi, Allame Yehilli, Şeyh Mufid mesela bu gibi şahsiyetler, özellikle Nasreddin Tusi ve Allame Yehilli gibi şahsiyetler diyorlar ki hudus iki çeşittir. Bir hudus-u zamani, bir de hudus-u zati. Hudus-u Allah-u Teala ezelidir zaten ve ezelidi zamanen. Ama bir takım madde varlıklar var ki zamanen ezelidir ama zaten hadistirler. Zaten zatları hadistir. Yani mesela diyelim ki Allah Teala daimul feyz el-beriyyede. Allah Teala bir varlıktır ki ezelidir kendisi. esma ve sıfatı da ezelidir. Allah'ın önünü tutacak bir güç de söz konusu değil. Yani öyle değil ki mesela Allah bir zamanda elini kolunu bağlayıp dura bekleyeceğiz, ben yaratayım, yaratmayayım, bir müddet bekleye sonra yaratır. Bu beklemek Allah'ın söz konusu değil. Allah tabaki ezeli olduğuna göre Allah'ın eseri de ezelidir. Dolayısıyla Allah Teala mutlaka bir takım var, yani kendisi ezeli olduğu gibi eserleri de ezelidir. Ama eserlerinin ezeli oluşu onları müstağni etmiyor. Onlar Allah'a ezeli ve ebedi olarak bağımlıdırlar. Allah ezelen onları yaratmıştır. Onların hudusu, hudusu zatidir. Zatları açısından hadistirler ve bağımlıdır. Allah onların zatlarını icat etmiş ezeli olarak. Ama zaman itibariyle biz öyle değil ki, zamanın kendisi. Zamanın kendisi ezelidir. Zamanın önüne ne var ki? Zamanın kendisi bilahare zamanı meydana getir. Zamanın da önünde zaman olmaz ki. Dolayısıyla zamanın kendisi ezelidir. Mücerred varlıklar ezelidir ama bunların hudusu hudusu zatidir. Maddeden oluşan varlıklar, yani mesela yer, gök, güneş, ay, galaksiler, bu sistemler, az edeyim ki insanlar ve benzerler, maddi varlıklar, hadisler zamanen. Çünkü arz edeyim ki zaman maddenin hareket süresidir. Madde vardır kendisi, sonra hareket etmeye başlıyor, tekamül etmeye. Bu tekamül süresi zamanı doğuruyor. Dolayısıyla madem ki zaman maddenin hareketinden oluşuyor, maddenin kendisi ve keza zamanın kendisi ezelidir. Ama zamanın hareketinden oluşan şeyler, onlar hadisler zamanen. Dolayısıyla bu görüşte dediğim gibi Mutezile mutakittir ki Allah'tır fakat kadim, ama Şia mütekellimleri yok, diyorlar ki sizin görüşünüz burada biraz dardır. Elbette Allah tabaka teala'ya size göre bir müddet Allah elini kolunu bağlayamış durmuş. Allah'ın elini kolunu bağlayan neydi ki Allah tabaka teala yaratmadan beklemiş, sonra yaratmış. Bunu anlamıyorum. Evet, teklifi mala yutak. Acaba kulağa mesela gücü gitmediğin bir teklif verilebilir mi? Mutezile'deki bu da caiz değil. Biz de bunu tamam diyoruz, caiz değil. Ve böylece devam ediyor. İnşallah bir sonraki bahsede devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allah'a salli. Bu dersleri ki tutuyorsa, saklıyorsa değil mi acaba? Yani var. Bunları sonunda bana da verip isteyenler var. Onları dinlemek için inşallah bir bilgisayarını toplayın. Sonunda ben sizden alayım inşallah.